Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, TRT televizyonlarında Hac Yolunda belgeseliyle tanıdığımız tekerlekli sandalyedeki kas hastası kardeşimiz bedensel engelli Fatma Tatlı'ya dair özel bir program yapalım istedik bu hafta. Fatma Tatlı hakikaten soyadıyla müsemma, çok tatlı, çok samimi, çok içten bir kardeşimiz. Belki defalarca izledik TRT televizyonlarında Hac belgeselinde kendisini. 3 bölümlük bir belgeseldi. Her biri yaklaşık birer saatten oluşan, hakikaten bireysel bir gözle, yani hacca giden bir kişinin, altını çiziyorum, bir kişinin gözüyle olayları anlatan, onun hac yolculuğu öncesinde hazırlıklarından tutun da vedalaşmasına, sonra yola çıkış serüveni, yolculuğu derken Mekke'ye, ardından Medine'ye varışı, o kutsal beldelere kavuşma anı ve sonrasında hüzünlü ayrılış, geri dönüş, tekrar yurda geldiğinde ailesi tarafından, dostları, komşuları tarafından karşılanma anlarını uzun uzadıya ve coşkuyla, duygu yüklü bir şekilde anlatan, hakikaten çok keyifli, güzel bir yapımdı TRT Hac Yolunda belgeseli. İşte bu belgeselden tanıdığımız tekerlekli sandalyesiyle hac görevini ifa etmiş sevgili kardeşimiz bedensel engelli Fatma Tatlı'yı bugün bize birisi tanıtacak. Kim tanıtacak? Telefonumuzun diğer ucunda yazar Ahmet Bulut var. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sultan Hanım.
Dua Engel Tanımaz isimli bir kitabınız var Fatma alt başlığıyla. Fatma Tatlı kardeşimizi sizin dilinizden tanımak istiyoruz. Çünkü bu kitapta Fatma Tatlı ile tanışma hikayenizden bahsediliyor. Ben az önce programın girişinde Hac Yolculuğu belgeselinden tanıdığımız Fatma Tatlı diye anons ettim ama öncesinde Fatma Tatlı'yı sizlerden tanıdık. Değerli yazarlarımızın yazılarıyla tanıdık Fatma Tatlı'yı. Biz de istiyoruz ki o sıraya göre bu tanıma ve tanışma hikayesini dinleyicilerimizle paylaşalım. Fatma Tatlı ile ilk tanışmanız nasıl olmuştu? Buradan başlayalım isterseniz.
Namaz gönülleri platformu olarak namaz için namaz diyerek yollara düşmüştük. Bir grup yazan hocalarımızla birlikte Türkiye genelinde adına namazsızlık hastalığı dediğimiz hastalığı nasıl tedavi edebiliriz diye seminerlere başlamıştık. Bu seminerler doğrultusunda işte il il dolaşıyoruz. Bir gün de yolumuz Sivas'a düştü. Sivas'ta Senayi Demirci abimizle birlikte bir konferansa katıldık. Diğer programlardan farklı olan kısım, ilk bizi heyecanlandıran, hani normalde Türkiye'de adettir böyle işte 19 diye bir program ilan edilirse 19.30'da başlar filan.
Evet, genelde.
19.30'da başlayacak programımızı Müftü Efendi ev sahipliği yapıyordu. Dedik hocam, salonla çok ciddi izdiham var. Efendim bir an önce programa başlamamız gerekiyor ve 19'da yarım saat önce programı başlattı. İşte 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir programı yarım saat önce başlatıyorum diyor Hoca Efendi, girdi söze. Uzatmadan mikrofonu verdi. Çok tatlı bir gece, işte program, konferans bitti. Sonunda Senayi abiyle beraber kitaplarımızı imzalıyoruz. Yine Sivas'ta sıra dışı bir olay. Sanki salondakilerin hepsi sıraya girmiş kitap imzalatmak için. Yoğun bir kitap imza anı. Yoruldum, bir ara şöyle kafayı kaldırıp baktım ki hani ne kadar var daha sırada bekleyenler. Tekerlekli sandalyede bir kız kardeşimiz. hani dinlenmek için kendime mazeret üretmek adına öndekilerden müsaade istedim. O tekerlekli sandalyesindeki kardeşimizi davet ettim. Geldi, tanıştık. Adınız ne dedim? Fatma. Hayırdır, doktor değilim, merakımı başla kızım. Rahatsızlığım nedir dediğinde, hı hı. Hocam dedi, sizin anlayacağınız dilde söylemek gerekirse kas erime hastasıyım dedi. İlkokula giderken işte düşmeye başladım. Liseye giderken yürüyemeyecek hale geldim. Bu arada işte Ankara'ya gidiş gelişler, her gidişimiz bir ümit oluyor. Ama sonuç alamayınca da bir hüzünle neticeleniyor. Bugün de ben Sivas'ta 30 kilometre uzakta bir Hayırbey köyünde yaşıyorum. İşte annem senin için bir değişiklik olur diye özellikle getirdi. Televizyondan istiyordum programlarınızı. Bu gece de canlı olarak dinleyeyim diye geldim. Geldik fakat salonda biz engellileri hiç kimse kaynamadığı için bir rampa bile yoktu. Yani bayağı zorlanarak girdik. İşte, o programa gelenlerin desteğiyle. Ve iyi ki de gelmişim, benim için farklı bir gece oldu. Elhamdülillah falan diye biraz böyle muhabbet ettim. Tabii orada sırada bekleyenler o bizi muhabbet ettiğince görünce tabii onlar da bir an önce kitap imzalayıp gitmek istiyorlar. Fatma ile vedalaştık. Biraz Sena'ya da muhabbet etti. Ve Fatma'yı uğurladık o gece köylerine. Sabah namazdan sonra hemen Sivas almıştık o gece. Paşa Camii'ne gitmiştik sabah namazına. Caminin imamı, hocam dedi, vaktiniz varsa bir çorba içelim, bak bizim sabah çorbaları güzel olur falan.
Evet.
Çorbadan sonra Sena abi dedi ki, Ahmet kardeşim gel kendimize bir iyilik yapalım. Ne yapacağız? Hani dün gece köyden gelen şu engelli kardeşimiz var ya, onun söyledikleri hali tavrı beni çok etkiledi. Bir ziyaret edelim, hayır duasını alalım. Allah gönül yapanları sever dedi.
Hı hı. Siz orada yeni bir rota belirlediniz kendinize.
Evet.
Evet.
Yani normalde programda olan bir şey değil. Yani akşamki Fatma'nın o tavrı gerçekten çok etkilenmişti.
Aslında size çizilmiş rotayı uygulamaya başladınız, değil mi?
Efendim?
Aslında size çizilmiş bir rotayı uygulamaya başladınız o an, belki siz de farkında
aynen
olmadan.
Öyle. Yani evet. Hani kaderin üzerinde bir kader
evet,
vardı diyor
evet,
ya Şahin.
Evet.
Tam öyle. Tabii bilmiyoruz. Fatma'yla birkaç dakikalık böyle bir tanımamız olmuştu. Sonra Hoca Efendi bir araç ayarladı. İki onlar oldu ki de biz. Dört kafadan sabah yola çıktık. Yani daha böyle güneş yeni doğmuş. Köyü bulduk. Köyün girişinde birkaç büyüğümüze sorduk. Tarif ettiler. Aha şu karşıdaki ev diye. İşte Fatma'ların evin bahçesine vardık. Annesi de inekleri efendim sağmış. Onların sütüyle bir kova sütlerini görünce şaşırdı sabah sabah. Aa hocalarım gelmiş, ne güzel sürpriz filan. Tabii o da şokta. Hayırdır hocam işte ya insan akşamlar haber etmez mi? Sizi güzel bir misafirlik işi ağırlardık filan. Dedik bacım biz ziyafete gelmedik. Zaten o işi gördük. Fatma'yı ziyaret edip duasını alacağız. Müsaade var mı? Ah hocam dedi. Müsaade ne demek? Şimdi Fatma ne kadar da mutlu olacak. Siz burada bekleyin, bu güzel haberi vereyim Fatma'ya. Hem de onu hazırlayayım. Efendim az sonra sizi alacağım dedi. Rüzgar gibi fırladı gitti içeriye. Şimdi o gitti de ben empati kurmaya çalışıyorum. Çünkü bir trafik kazası geçirmiştim 97'de. Böyle 40 gün sırt üstü yatmak zorunda kalmıştım. Bisiklerde kayma olduğu için. O arada hani yatmanın efendim bir hastaya, ziyaretçinin ne anlama geldiğini bizzat yaşadığım için hemen o hal gözümün önüne geldi.
Evet.
Şimdi Fatma'yı düşünüyorum. Nasıl bir efendim heyecana görecek falan. Az sonra annesi kapıda göründü. Hocam buyurun dedi, Fatma sizi bekliyor. Tek katlı bir köy evi. Girdik içeriye, Fatma köşede oturmuş yatağının üzerinde. Bizi görünce tabi o da heyecanlandı. Bir taraftan tebessüm ediyor, bir taraftan gözünden böyle şırıl şırıl yaşlar dökülüyor. Hani sevinç gözyaşı falan diye zaman zaman kullanırız. Şimdi bana sevinç gözyaşı dediklerinde hep o manzara geliyor gözümün önüne. Hem
evet.
Ağlıyor hem tebessüm ediyor. Tabii o öyle yapınca annesi, babası, ninesi, dedesi herkes başladı ağlamaya. Bir de o arada Fatma demez mi? Hocam biliyordum geleceğinizi.
Hay Allah.
Ben Rabbimden istemiştim sizi evimizde misafir etmeyi. O beni kırmadı, sizi buraya gönderdi ya, hamdolsun deyince Aklın seni ayarlı Katolik yer var. Oradaki gözükü çeşme.
Demek ki doğru adresten istemek gerekiyor değil mi Ahmet Bey?
Biz gönül yapalım diye gittik. Şimdi herkesi alıyor. Biraz böyle ortamı dağıtmak adına Fatma'ya havada sudan gelişi güzel sorular yönelten ki hani biraz ortam yumuşasın filan diye. Fakat Sultan Hanım Fatma'ya ne sorsa bir ayet mealiyle cevap veriyor.
Maşallah.
Bir ayet bulamasa hadisle cevap veriyor. Neye uğradığımızı şaşırdı. Fatma'cığım bu Kur'an olan bu muhabbet nereden geliyor dediğimizde hocam dedi benim en sadık dostum hayat kitabımız Kur'an. Sizin gibi elimde derman yok. Tutamıyorum kitabımızı ama sıkıldığımda bunaldığımda aracım önüme bir yastık koyuyor. Yastığın üzerine kitabımız Kur'an. Ben sadece sayfaları değiştirebiliyorum. Niyet ettim ölmeden önce Allah fırsat verirse 99 Esma-i Hüsna için
99 hatim.
Defa hatimim diye.
Evet, evet.
Hem de Fatma öyle bizim alışa geldiğimiz gibi okumuyor. Hani genelde klasik olarak okuyuş nedir? Bir an önce sayfayı bitireyim, cüzü bitireyim, işte hatmin bitsin, sevabı geçmişlerimize gitsin diye böyle bir anlayışla okunur. Fakat Fatma'nın okuyuşu her okuduğu ayetin manasını da okuyor. Rabbim bana ne diyor diye okuyor. Sanki böyle sevgilisinden gelen bir mektup gibi, bir mesaj gibi okuyor her bir ayeti. Efendim birkaç kare fotoğraf çektik, müsaade isteyip ayrıldık ama gerçekten o gün keyfimize diyecek yok. Bizim için de muhteşem bir ziyafet oldu Fatma ile tanışma. O günlerde de bir kanalda namazda diriliş diye canlı yayın televizyonda program yapıyorum. Bir cevher buldum. Yönetmen arkadaşa verdim Fatma'nın telefonunu, resmini. Canlı bağlantıyla bu kızımızı konuşturalım. Yani her zaman bulunmuyor böyle bir cevher. Yönetmen arkadaş bağlantı gerçekleşince dedik hocam tamam Fatma Hanım şu anda yayında. Fatma'cığım biz çok konuşuyoruz. Bu gece biz susalım sen konuş. Ne söylemek istersin bizi izleyenlere dediğinde Fatma hocam dedi bu gece bir sırrımı paylaşacağım. Biliyorsunuz engelli bir kardeşimizim. Yıllardır hastalıkla boğuşuyorum. Efendim neredeyse her gece yattığımda rüyamda ayağa kalktığımı görüyorum. Ayağa kalktığımda hemen namaza duruyorum. Çünkü en büyük özlemim ayakta namaza durup secdeye gidebilmek ve şöyle tadını çıkara çıkara efendim namazın kıyamını eda ediyorum. Sonra nazlana nazlana rüküye varıyorum. Secdeye gidiyorum. Bir de bakıyorum ki rüyaymış. Aynı rüyayı tekrar görebilir miyim diye yatıyorum ama nafile ne olur ayakta durabilen büyüklerimden küçüklerimden rica ediyorum namazlarında tembellik etmesinler dedi. Kapattı telefonu ama o gece işte manken ve sinema sanatçısı olan Yaşar Altekin, bir de Urfalı Aziz hocamız televizyonda misafirimdi. Başta onlar olmak üzere bizi izleyen herkes kilitlendi. İki gözü iki çeşme. Fatma hepimizi felç etti. Birkaç gün sonra eşime dedim ki sahabe ruhlu bir kızla tanıştıracağım seni. Bu kızın duasında yer ara kendine. Kahvaltı yapmıştık. Fatma'yı aradım. Fatma bu defa demez mi? Hocam iyi hikmettiniz, kötülük mü bilmiyorum. Niye kızım? Hocam dedi siz gelmeden kimseler arayıp sormazdı halimi. Geldiniz köyümüze evimi ziyaret çakınına uğradı. Bir de televizyona misafir ettiniz. Evimiz döndü türbeye. Fakat burada söylediği bir cümle vardı ki gerçekten yine bizi şoklamıştı. Ama korkuyorum Rabbimle arama girerler diye. Ve biraz muhabbet ettik. Hocam dedi duydum ki hacca gidecekmişsin. Ben de çok özledim Kabe'yi. Efendimizi ziyaret etmeye o kadar çok istiyorum ki. Ama bu halimde gitme imkanım yok. Duygularım bastırınca yüreğimi yazıya döktüm. Efendimiz'e mektuplarım var. Okur musunuz orada? Bari mektuplarımla ziyaret edeyim. Meğer Fatma evde böyle yüreğine Efendimiz'in özlemi düştükçe mektup yazmaya başlamış. Hatta mektupları da her ömrünün her yılına bir mektup şeklinde 63 yıl 63 mektup diye çıkmış olan. Bizim de hacca gideceğimizi duyunca hocalarımla göndereyim. Mektuplarımı orada okusunlar. Ben de Efendimiz'e derdimi bu şekilde anlatayım diye niyetlenmiş. Dedim ne demek kutup şereftir. İnşallah Allah bana nasip eder Senayi abiyemi. Hangimiz gidersek götürürüz. Senayi abiye dedim ki abi böyle böyle Fatma'nın efendim mektupları var. Allah sana mı nasip eder bu yıl haccı bana mı götüreceğiz. Ne demek Ahmet kardeş dedi canla başla. O da o günlerde TRT ile Haç belgeseli üzerine çalışıyorlarsa bir proje üzerine. TRT'deki arkadaşlara, Adem Beylere, Adem Özkan Beylere bahsediyor. Ya böyle bir kızımız var, geçen Ahmet kardeşle beraber tanıdığımız. Ya bu projede bunu değerlendirebilir miyiz filan. Hatta telefon açıp konuşturuyor. Adem abi diyor ki aradığımızı bulduk. Bu kızı hacca götüreceğiz. Tabii TRT'deki arkadaşlar seferber oluyor ama biz Fatma'ya durumu izah edemiyoruz. Hani bir aksilik çıkar da
olur ki hayal kırıklığı olmasın
bana,
değil mi?
Dünyası yıkılır filan. Ama ikinci içimize de sığmıyor. Bir an önce neticelense de bu işi Fatma'ya müjdeyi versek. Çaktırmadan babasına dedik ya, Fatma'ya bir pasaport hazırlayabilir misiniz? Böyle bir durum var filan. Ama Fatma'ya söylemeyin. Hani olmazsa da Fatma için büyük bir yıkım olur.
Evet.
O arada TRT'deki arkadaşlar seferber oldu. Fakat Diyanet'te Haç'tan sorumlu hocamız olmaz dedi. Kestirip attı. Niye? 2008 yılıydı. 800 bin kişi sırada bekliyor. Bir de engelliler Haç'a gideceğiz derse biz bu işin içine
talep,
çıkamayız.
Talep çok olur düşüncesiyle değil mi?
Hocam da haklı kendince. Çünkü Türkiye'de herhalde nüfusun %10'u engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Onların da tabii özlemi var. Fakat Haç da gerçekten çok zor bir iş. Hani sağlıklı insanların bile ciddi meşakkat çektiği, sıkıntılar yaşadığı bir efendim ibadet. Hocam kendince haklı, fakat işin sözü Fatma dilekçeyi sağlam yere vermiş. Olmazları olduran Allah'a verince o ol der, onu verir. Efendim birkaç gün sonra haber aldık ki Diyanet İşleri Başkanımız olsun demiş. Bu da istisna, imzayı bastı. Fatma'ya müjdeli haberi verdi. Tabii buradan sonrasını Fatma'ya sormak lazım.
Evet.
Yani o müjdeli haber altındaki Fatma'nın ruh halini, heyecanını herhalde ancak onu yaşayan bilir.
Bu arada sonra dinleyicilerimize müjdeyi verelim. İnşallah önümüzdeki hafta doğrudan Fatma kardeşimizin kendi dilinden orada yaşadıklarını anlatmasını isteyeceğiz. Önümüzdeki hafta programı kaçırmasınlar. Bunu da bir dipnot olarak ekleyelim. Bu arada şimdi hani az önce dediniz ya, Fatma eve gittiğinizde ben Allah'tan istemiştim, dua etmiştim, geleceğinizi biliyordum demesi. Ardından size mektuplarının okunması için Efendimizin huzurunda, manevi huzurunda okunması için size vermesi, ama derken kendisinin hacca gitmesinin bir şekilde nasip olması. Tüm bunları şöyle birleştirdiğimizde gözümüzün önüne net gelen bir tablo var. O da şu: kader planında senaryo o kadar güzel yazılmış ki biz o oturup bir şeyleri denk getirmeye çalışsak bu kadar denk getiremezdik. Düşünün ki Namaz Gönüllüleri platformunun düzenlediği Namazla Diriliş Konferansı için siz Sivas'a gidiyorsunuz. Ama belki de Fatma kardeşimiz bin bir zorlukla, hatta belki ikilem içinde, gitsem mi gitmesem mi, yük olur muyum, merdiven mi vardır, rampa mı vardır, kim bana nasıl yardımcı olur, bu düşüncelerle, kuruntularla belki düşünürken, boğuşurken bir şekilde oraya gelmek nasip oluyor. Sizinle görüşmesi nasip oluyor. Sizin tekrar ertesi gün sabah oraya gitmeniz içinize bir ilham olarak, Allah'ın bir lütfu olarak, o senaryonun işlemesi için bir parça olarak, belki o sürecin bir parçası olarak gerçekleşiyor ve olaylar günümüze kadar, buraya kadar geliyor ve bizler de artık Türkiye'de ve yurt dışında da Fatma kardeşimizi tanıyoruz. Sizlerin de vesilesiyle, aracılığıyla, Allah razı olsun. Fatma Tatlı'da sizi en çok etkileyen yönler neler? Mutlaka çok güzel yönleri var. Allah nazardan saklasın, maşallah diyelim. Nedir sizi en çok etkileyen yönleri?
En çok etkileyen nokta Kur'an'la olan diyaloğu, Allah'la olan muhabbeti. Bugün hani birçok engelli kardeşimle de tanıştım daha sonra. Allah'ın özel kulları engelliler diye yaptığım bir çalışma vardı. O vesileyle de tanıdığım kardeşlerim oldu. Hani engelliler genelde bir yük gibi, bir angarya gibi ya da ne bileyim böyle dünyaya, hayata küstürülmüş bir halde. Fatma intiharın eşiğindeyken Almanya Hannover'de yaşayan teyzesi yaz tatiline gelince Fatma'nın bu halini görüyor ve Fatma'yı özel bir odaya çekiyor. Fatma'yla birebir konuşuyor. Diyor ki kızım sen efendim Allah'ın cezalandığı bir kul değilsin. Allah'ın sevdiği bir kulsun ki kaldıramayacak olsaydı vermezdi.
Belki de imtihanın en ağır yönlerinden biri de Fatma'nın hastalığının sürekli ilerleyen bir hastalık olması.
Evet.
Yani hiç engeliniz yokken aşama aşama gün gün hastalık ilerliyor ve tıpkı adında olduğu gibi sizi eritiyor o kaser ümesi hastalığı. Zor bir süreç ama bu zor süreçte bazı etkenler, bazı vesileler var ki size birden bir kapı aralayabiliyor. Tıpkı sizin bahsettiğiniz teyze gibi. Sonrasında neler oluyor?
İşte teyzesi Fatma'ya Kur'an'la tanıştırıyor. Kur'an okumasını öğretiyor. İşte engelli bir kimsenin nasıl namaz kılabileceğini, abdest alamasa teyemmümle nasıl namaz kılacağını öğretiyor. Bak kızım diyor, Kur'an okuyan Allah'la konuşmuş olur. Namaza duran Allah'la birlikte olmuş olur. Sıkıldığında, bunaldığında sen derdini Allah'a anlatacaksın. Dertleri giderecek olan Allah'tır diyor. Ve Fatma'ya Kur'an'ı hem okumasını öğretiyor orijinaliyle, hem de manasının, efendim, okumanın gerektiğini, Allah'la nasıl konuşacağının şifrelerini veriyor. Fatma işte niye ben, niye bu hastalık derken Kur'an'la tanıştıktan sonra Fatma'nın Rabbine tutunmasına, Rabbiyle konuşmasına ve manevi bakımından ilerlemesine sebep oluyor. Asıl hayat kaynağı Fatma'ya işte güç kuvvet veren ne oluyor?
Hı hı hı.
Az önce sizin ifade ettiğiniz cümlede olduğu gibi hastalığı sebebiyle. Hani hocam diyor, bir kaza geçirirsiniz, kolunuzu, ayağınızı, ne bileyim, bir de organınızı yitirirsiniz. Bir müddet ağlarsınız, siz varsınız ama sonra alışırsınız diyor. Ama bizim öyle mi diyor? Her gün bir vasfımızı, bir işte ne bileyim, bir organımızı ya da bir halimizi kaybediyoruz. Her gün yeniden kendimizi ikna etmek zorundayız diyor. Hı-hı. Ama işte Rabbi'yle tanıştıktan sonra artık Fatma'ya hastalık Rabbine yaklaştıran bir araç olmuş. Ve elhamdülillah nicelerinin de Rabbi'yle buluşmasına sebep oldu. Bir gün İzmir Dikili'de Fatma'yı anlatmıştım. O gün de bayağı böyle bir kapalı spor salonunda hınca hınç dolu. İşte kaymakam, belediye başkanı haricinde protokolün de tamamı gelmişti. Çok duygusal bir atmosfer oluştu. Her zaman aramıyorum ama ben zaman zaman eşref saatinde Fatma'yı arıyorum. Dedim, Fatma açar mı açmaz mı bilmem. Açarsa birkaç cümleyle Fatma'yla sizi buluşturmak istiyorum dedim. Aradım, konferansın sonunda Fatma da telefon açtı. Fatmacığım, İzmir'deyim, bak Dikili'deyiz, bir kapalı spor salonunda, salon doğrusu kardeşim var, sana dua ediyoruz. Menüde ne var, ne ikram etmek istersin? Burada bulunanlara dediğimde, sanki Fatma da Ahmet abi arasında İzmirli kardeşlerime güzel bir ikramda bulunmayın gelcesine hazır kıta bekliyormuş. Hocam dedi, Fatır suresinin 15. ayeti var. Kızım ben hafız değilim, Fatır suresinin 15. ayetinde ne var deyince... Hı-hı. Bak hocam dedi, canım Rabbim ne buyuruyor? Filan Fatma'nın kendine asbere tatlı bir üslubu var. Ay canım Rabbim ne güzel buyuruyor filan girdi. Nedir Fatma? Allah zenginler zengini. Siz Allah'a muhtaçsınız dedi. Kapattı telefonu. Tabii Fatma'nın dilinden dökülünce bu ayet meali, başta kaymakam olmak üzere herkes döküldü ki gözüktü çeşme. Benim bir saat boyunca anlattığıma bedel bir cümle oldu Fatma'nın o ayeti kerimeyi hatırlatması. Şimdi Kur'an'la hemhal olunca, hani yaşayan Kur'an, konuşan Kur'an haline geliyor. Fatma'nın beni de arayan, sosyal medyada yazanlara mutlaka bir ayet ve hadisi vardır. Ve elhamdülillah o engeli Fatma'nın nicelerinin, Allah'la arasındaki engellerin kaldırılmasına sebep oldu. Yine Fatma'nın deliyle, hocam diyor, engel benim bedenimde. Çok şükür. Ya aklımda ve gönlümde engel olsaydı,
yeah,
Rabbimle aramda olsaydı bu engeller,
evet,
nasıl iyice olurdu. O zaman fark ettik ki Fatma bugün birçoğumuza ayna oldu da asıl engelin bedensel engellikte değil, aklında ve zihinde, efendim, Rabbimizle aramızdaki olan engellerdeymiş.
Hı hı.
Yani öyle olunca böyle engele can kurban diyorsun. Yani elhamdülillah Fatma hem engelli kardeşlerimiz adına hem de sağlıklı olduğunu zannedip de manen hastalıklı olanlara boy aynası oldu. Bir öğretmen kardeşim öyle demişti. Ya hocam, bunalıyordum, hayattan zevk almıyordum. Fatma'nın öyküsünü okuyunca utandım kendi halimden. ne de çok şükredecek şey varmış.
Evet.
Yani bugün böyle hani çocuklar, anneler hep şikayet eder. İşte kahvaltıyı beğendiremiyoruz. Hocam 3 çeşit peynir var. Şey, şu kadar çeşit zeytin var, şuyu var, buyu var. Sofrada en az 20 çeşit yiyecek var. Ama çocuklar burun kıvırıyor, ne yiyeceğim ki falan diye. Fatma'nın hayatını okuduktan sonra efendim ne kadar az şükrettiğimizi, ne kadar şükredecek nimetlere sahip olduğumuzu gördük. İşte bunalımda olanların efendim bunalımdan kurtulmasına, hayata yeniden tutulmasına, Rabbi ile buluşmasına sebep oldu. Bir gün de Fatma'ya demiştim ki, Fatma menüde bizim için ne var? Bize ne tavsiye edersin filan? Böyle zaman zaman takılıyorum. Hocam dedi, gerçekten muhteşem bir dersti o. Kitabın da sonlarında son cümle olarak koydum onu. Fatma'nın hayatını anlattığımız kitapta. Hı hı. Hocam Allah bizi yaptıklarımızda, söylediklerimizde ve insanlarla şımartmasın. Allah bizi rızasında şımartsın,
evet,
demişti ki.
Evet.
Gerçekten bizim için de kulaklıkta olacak bir hayat dersiydi.
Bu muhteşem evet. Sözde de finali ama yapmış dedi, olalım. Rabbimiz inşallah bizi kendi rızasında şımartsın. Fatma abi, kardeşimizin sözünde olduğu üzere. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Allah razı olsun.
Teşekkür
böylesi
ediyorum.
Güzel bir hayata şahitlik ettiğiniz ve bizi de tanıştırdığınız için, Türkiye ile tanıştırdığınız için Fatma Tatlı'yı ve şu an sesimizin ulaştığı yurt dışındaki dostlarla da, dinleyicilerimizle de buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere.
Efendim, sağ olun efendim.
Evet, programcı, yazar Sayın Ahmet Bulut bize Fatma Tatlı'yı anlattı. Daha ayrıntılı olarak Fatma Tatlı'yı tanımak isteyenler için de hemen yazar Ahmet Bulut'un Dua Engel Tanımaz Fatma alt başlıklı kitabına havale etmiş olalım işi. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz ama haftaya yine Fatma Tatlı'yı bu kez kendi dilinden programımızda buluşturacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Hoşça kalın. Dünya Hali. (Gülüyor)